Bir alim, bir eser. Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim, Bir Eser programı başlıyor.
Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim hepinize gönül dolusu muhabbetler. Erkam Radyomuz mikrofonlarından hepinize sevgiler, saygılar. Kıymetli dostlar, Bir Alim Bir Eser programımızın bir yenisiyle huzurlarınızdayız. Bu hafta da Allah lütfetti, sizlere hitap edebilme imkanını bize bahşetti. Kıymetli dostlar, geçen haftadan takip eden dostlarımız, dinleyicilerimiz hemen hatırlayacaktır. Yeni bir esere başladık. Ataullah el-İskenderi Hazretleri'nin, bu güzel zatın nefs terbiyesi başlığını verdiğimiz, biraz yayıncılık efendim gereği. Ama orijinal isminde söylemiştim. Tacül Aruz El Havi Li Tehzibin Nüfus diye nefsin tehzibini ve tezhibini efendim içeren bir eserdir demiştim. Ondan sonra bu kitapla ilgili bazı açıklamalar yapmıştım. Bu konuda hemen bir malumat vermek isterim. Programlarımızın tekrarlarını dinlemek istiyorsanız bunlar Erkam Radyomuzun sitesinde yayınlanıyor, orada arşiv bölümünde. Yusuf Özkan Özburun efendim Bir Alim Bir Eser diye girdiğiniz zaman arkadaşlarımız orada arşivde dökümlerini veriyorlar. Eğer kaçırıyorsanız efendim, takip edemiyorsanız, denk gelemiyorsanız, pazar günleri de çünkü yayınlıyoruz programımızı. Bu internet sitesinden de dinlemek mümkün. Şimdi Ataullah İskenderi Hazretleri'nin manevi anlamda, irfani anlamda hakikaten bir derinliği olduğunu ifade etmiştim. Haddimizi aşarak tabii o derinliği takdir etmek ya da takdir ediyormuş gibi görünmek de başlı başına bir sıkıntı, bir problemdir. Bunun da bilincinde olarak, şuurunda olarak söylemek lazım. Ama özellikle Hikemül Atâiyye, ki uzun süre Hikemül Atâiyye okumaları yapmaya çalışan bir kardeşiniz olarak bunu söylüyorum. Oradaki o yoğunlaştırmanın, tefekkür yoğunluğunun ne kadar sık dokunduğunu bizzat müşahede eden birisi olarak söylüyorum. Efendim bu eserinde de bu yoğunluğu görüyoruz satır aralarında. Sade gibi gözüken, biraz böyle efendim manevi terbiye, nefis terbiyesi uğrunda çalışan zata, zevata yazılmış, biraz yol göstersin, kılavuz olsun diye yazılmış bir başucu kitabı niteliğinde bu kitap. Ama satır aralarında o derinliği ne yapmak, müşahede etmek mümkün. Efendim biz de buna talibiz diye zaten söylemiştik. Bütün nefis terbiyesi kitaplarında olduğu gibi tevbe ile başlandığını söylemiştik. Tevbe, tövbe nasıl telaffuz ederseniz, tövbenin bir arınma faaliyeti olduğunu ifade etmiştik. Nasıl namaz kılmadan önce abdest almamız gerekiyorsa, bu hem maddi hem manevi bir arınma ameliyesi göstergesi ise, aynen bunun gibi nefis terbiyesi yolculuğunda da bir daha dönmemek üzere efendim samimi bir niyetle, hulusu kalp ile tövbe etmek lazım geldiğini, bir arınma cehdi ortaya koymak gerektiğini söylemiştim. Burada tövbenin hakikatini söylemişti. Tövbeyi tefekkürle birleştirmişti, hatırlayınız. Tövbenin tefekkürle, daimi tefekkürle beraber ele alınması çok önemli bir noktaydı. Bunu tekrar hatırlatmak isterim. Ardından tövbe ettik. Nefis terbiyesi, nefsimizdeki hayvani tarafları, nefsimizin kaba hatlarını, kabahatlerini efendim izale etmek, onu güzel huylarla tezyin etmek anlamında bir niyete girdik. Dedik ki şu dünyadan insan olarak gidelim. Hayvani dürtülerin elinde zavallı bir oyuncak olmayalım. Efendim yiyen, içen, uyuyan, efendim çoğalan, ölen bir zavallı, bir iş hayvanı, sadece iş yapan, para kazanan ama geride manevi anlamda mahsulat bırakmayan bir zavallı olmayalım, kendimizi bu derekeye indirmeyelim diye nefis terbiyesine talip olduğumuzu düşünelim ki inşallah öyle de olsun. Tövbeden sonraki süreç ne olacak diye sormuştuk. Burada da peygambere tabi olmak demiştik. Eğer Allah'ı seviyorsanız peygambere tabi olacaksınız. Allah'ı sevmek kuru bir dava değildir. Bir dil gürültüsünden ibaret olmamalıdır diye de efendim Abdülkadir Geylani Hazretlerinden iktibasla söylemiştik. Dil gürültüsü tabiri onun kullandığı tabirlerden biridir. Ben de çok severim. Evet, yani sadece bir kuru dava, kuru iddia. Ben seviyorum, yanıyorum, ölüyorum. Allah aşkıyla şöyle çatlıyorum, böyle patlıyorum. İşte şöyle zıplıyorum filan, bunlar iddiadır. Bunun göstergesi nedir? Hazreti Peygamber'e tebaiyettir. Peki bu tebaiyet fiilen olabildiği gibi ki aşikarane, hafiyane diye ikiye ayırmıştı Hazret. Biz de ona tabi olarak bu ayrımı kabul etmiştik. Efendim en azından aşikarane yapamıyorsak bile bu çağda bazı zahiri göstergeleri yapamıyor olabiliriz. Yani bu çağın zorlukları var. İçinde bulunduğumuz zamanın sıkıntıları var. Nefsimizin tabii aşamadığı bazı bariyerler, engeller olabilir. Bunlar zaruretle, zorunluluklarla birleşebilir. Fakat en azından niyetle, bin niye. Eskiler derler ki fiilen, bil fiil olmasa bile bin niye. Yani niyet ile o sünnete tebaiyeti ne yapmamız lazım? Diri tutmamız lazım. Burada lütfen tekrar gibi algılamayınız. Ben tekrar ile tesis usulünü, metodunu önemseyen birisiyimdir. İlim demek bendenize göre efendim tekrar demektir. Fakat bu tekrar aynı şeyleri tekrar değil. Yani makine dikişi yapar gibi bir geriye gider gibi görünürsünüz ama ileriden çıkarsınız. Makine dikişinde öyledir. İğneyi bir geriye doğru efendim batırırsınız ama bir dahaki sefer çıkaracağınız zaman ileriden çıkarırsınız. Tefekkürde de ilim yolculuğunda da yürüyüşün böyle olması lazımdır. Dolayısıyla bu sırrı anlamayan bazı kardeşlerimiz, dostlarımız bazı şeyleri tekrar gibi algılayabilirler. Değildir efendim. Kur'an'daki tekrarat sırrı da buna dahildir. Kur'an'da asla tekrar yoktur. Çünkü tekrar gibi gözüken ifadeler, işte efendim Rahman suresinde sık sık tekrar edilen o Rabbinizin nimetlerini nasıl da yalanlarsınız ondan sonra mealinde ondan sonra ifadeler her biri ayrı makamda, ayrı konumda, ayrı zarf ve ayrı siyak sibak ilişkisi içerisinde kullanıldığı için tekrar değildir. Onları tekrar olarak gören bizim tekrarlayan zihnimizdir. Bizim donmuş, rutine takılan, kendini yenilemeyen, beslenmeyen, ondan sürekli bir akar temin etmeyen zihnimizin tekrarıdır. Biz tekrar olarak görürüz. Yoksa haşa, Kur'an'da tekrar yoktur. Ha, aynı usulü bizim ilme de taşımamız lazım. Bazı şeyleri pekiştire gitmemiz lazım. Ne demiştik? Zamanımızda, çağımızda hocalar, alimler, efendim bakınız bu işte Kur'an ve sünnet ikileminin çok ciddi bir arıza oluşturduğunu görürsünüz. Efendim bazıları Kur'an vurgusunu o kadar abartır ki ifrata sapar. Yani sanki Kur'an'ın tek başına yeteceği, tek başına kifayet edeceği bir noktaya getirir ki bendenize göre bu bir yanlıştır. Bir sıkıntıdır, problemdir. Net olarak söylüyorum. Çünkü bu ifratları, tefritleri kendimce gördüğüm kanaatindeyim. Bu yanlış olabilir. Ha, beri taraftan da eski kitaplarda yazılan her şeyi, rivayet adına ne varsa bunların hepsini din gibi kabul eden, bunları asla sorgulamayan, kafasını efendim bir yamalı bohçaya çevirmiş, haldır huldur, oradan buradan doldurduklarıyla İsrailiyat vesaire ne karışıksa bunlarla bir din telakkisi üretmiş. Efendim böylece hurafata, hurafelere, algı problemlerine ciddi kapı açmış bir tarafla da görür. Bunları sünnet zannederler. Bu da değildir. Dolayısıyla efendim ifrata ve tefrite sapmadan Kur'an ve sünneti, Kur'an'ın somutlaşmış biçiminin sünnette tezahür ettiğini, tecelli ettiğini bilerek bu ikisiyle beraber yürümemiz lazım. Tek ayakla yürünmez, tek kanatla uçulmaz ama dediğim şartları ve şerhleri nazar-ı itibare almak kaydıyla ve şartıyla diyorum ben. Şimdi efendim aşikarane tabi olmak Peygamber Efendimiz'e, hafiyane tabi olmak diye bunu izah etmiştim. Şimdi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmayı dileyen kimsenin insanların mal, namus, şerefine göz dikmemesi ve haksızlığın her türlüsünden sakınması icap eder. Yani ilk şartlardan biri budur, temel. Zira insanlar ancak birbirlerine haksızlık yapmadıkları takdirde Allah'ın rızasına erişirler. Haksızlık yapmamak temeldir, esastır. Sünnet-i Seniyye'nin bakın tabi olunmasında. Şimdi Sünnet-i Seniyye'ye tabi olmak deyince bunlar aklımıza gelmiyor. Adam her türlü haksızlığı yapıyor. Her türlü irtikabı işliyor. Mal, namus, şeref bunlar hak getire. Bunlar konusunda emniyet temin etmiyor, telkin etmiyor. Ben sünnete tabi oluyorum, bir karış sakalım var. Değil efendim. İşte efendim cübbemin boyu şu kadar. Değil. Olaydı efendim dervişlik tacüle hırka, biz de alırdık 30'a 40'a. Değil mi? Yani bu sünnete tabi olmak bu değil. Dolayısıyla burada Ataullah İskenderi Hazretleri bakın tabi olmayı sünnet-i seniye Resulullah'a nasıl söylüyor? Önce diyor kul hakkına riayet. Hukukul ibad dedikleri şey. İnsanların mal, namus, şerefine göz dikmemek, haksızlığın her türlüsünden sakınmak dedik. Efendim insanlar tıpkı borçlu bir tüccar misali alacaklılarınca engellenir ve amaçlarına ulaşamazlar. Hükümdarın hizmetinde çalışan biri yanına alacağını istemek üzere gelse, insan borcu ne denli önemsiz olursa olsun nasıl sıkıntı duyar bir düşün diyor bize, düşünmeye sevk ediyor. Peki kıyamet günü huzur-u ilahide bir kişinin malına, namusuna, şerefine el uzattığın için yüz binlerce insan senin yakana yapışırsa halin nice olur. Halin nicedir ey insan. O yüzden hukukul ibada riayet edeceksin. Kulların hukuku. Bu hukukul ibadın içinde bir çiçeği lüzumsuz yere koparmamak da vardır. O çiçeğin zikrine mani olmamak da vardır. Bir karıncayı gereksiz yere bilerek kasten öldürmemek de vardır. Kasıt olmaz ayrı bir hadise efendim. Şimdi demek istediğim hukukul ibad derken şuurlu ve şuursuz abidleri kastediyoruz. İbadet edenleri, kulları kastediyoruz. Yoksa sadece insanlar değil. Gerçekten musibete uğramış kimse, günahların kendisini tıpkı eskimiş bir su kırbası gibi mahvettiği kimsedir. Eskimiş bir su kabı düşünün, her tarafı epremiş, her tarafı yıpranmış. Bu insan nasıl mahvolmuşsa bu nesne, aynen bunun gibi musibetler, günahlar insanı bu hale getirir diyor. Günah işleye işleye işleye insan yıpranır, eprir diyor. Böylesi bir kişinin yemesi içmesi abdest haneyi, şehveti ise hanımını memnun eder sadece diyor. Bundan öteye başka bir şey çıkmaz diyor yani. Keşke bu eyledikleri helal olaydı diyor. Yani bir de helal değilse o da başlı başına bir hadise. Tövbe manevi makamların evvelidir. Bunu söylemiş idik. Tüm ameller ancak tövbe sayesinde kabul edilir. İnsanoğlu yeni bir kaba benzer. Bir kap bir saat kadar ateş üstünde durduğunda nasıl islenir ve kararırsa. Hani eskiden ocaklarda pişirilirdi ya. Bilirsiniz. Şimdi o kabın ateşin üstünde durduğunu düşünün, düşününüz. Bir saat üstünde durduğunda ne olur? Kararır. Eğer bu kap hemen yıkanırsa o karartılar temizlenebilir. Tövbe. Kabı hemen yıkamak. Fakat boş verilir de uzun süre temizlenmezse is bu kaba öylesine yerleşir ki artık onu arındırmak ta ki kırılana dek mümkün olmaz. Yani o kabın adeta kimyasına, dokusuna, mahiyetine işler adeta. Bunu başka bir örnekle de anlatıyordu. Evvelce hatırlatmış olabilirim. İçinde diyor ocak yakılan bir tandıra benzer, tandır evine benzer diyor. Günah işleyen insanın dünyası. Günahlar diyor tıpkı o ateşten çıkan isler gibidir diyor. Tandır evini öylesine karartır, karartır, karartır ki katmerli bir efendim katran oluşur duvarlarda diyor. Bu katmerli katranın diyor sıvanması, çıkarılması bir hayli zordur. Ama iz karardıkça temizlersen, karardıkça temizlersen, tövbeyi zamanında yerinde yaparsan ne yapmış olursun? O koyulaşmadan kendini muhafaza etmiş bulunursun diyor. Tövbe öyle manevi bir temizleyicidir ki aziz dostlar, günahlarla kararmış kalbi temizler ve işlenen amellerin üzerine makbuliyet kokusu serper. Aman Allah'ım. İşte bu belagat da beni çok etkiliyor. Hazreti Ali'de olduğu gibi makbuliyet kokusu serper. Çok yani kabul olunmuşluk. raihasını üzerine böyle serper döker diyor. Çok güzel ifade. Bu sebepledir ki Allah-u Teala'dan her daim tövbelerin kabul olunması istenmelidir. Buna nail olunduğunda manevi huzura ne yapılır? Kavuşulur diyor efendim Ataullah İskenderi Hazretleri. Şüphesiz Allah tövbe edenleri ve tahir olanları, temizlenenleri sever. Bakın taharetle tövbenin yan yana anılması da bu anlamda manidardır efendim, düşünülmelidir. Evet, hayvanlar için bir miktar arpa yakuttan daha sevimlidir. Peki sen ey insan, yakutu mu yoksa arpayı mı tercih ettiğini bir düşün. Arpanın peşinde misin, cevherin peşinde misin? Bunu bir düşün hele diyor bize ve bizi tekrar düşünmeye sevk ediyor. Tevbesizliğin bir afet olduğunu çalışıyor. Ey insan, bilmiş ol ki Allah'a itaat etmemek demek senin ahdini, misakını bozman anlamına gelir. Onunla dostluk bağını çözmek, onun yerine başka bir şeyi tercih etmek demektir. Nefsin arzularına boyun eğmek, ar namus hırkasını çıkarmak, onun rızası olmayan kötü şeylerle meşgul olmak demektir. Evet, bu ise azaların kirlenmesine, gözün görüşünü kaybetmesine, bedenin tembelleşmesine, bu çağın hastalıklarından biri. Yeni nesillere bakın, sadece yiyeyim, yatayım, izleyeyim, internette yazışayım, ondan sonra telefonumun kontörü sağlam olsun, modeli yüksek olsun filan. Böyle müthiş bir rehavet, müthiş bir atalet, müthiş bir tembellik almış gidiyor. Herhalde bugün bu zamanda en büyük tecelli eden günahlardan biri nedir deseniz tembellik günahıdır diyesim geliyor. Enteresan bir durum. Haramlardan sakınmayışa, şehvetin kazanç bilinip ibadetlerin güzelliğini yitirmesine sebep olur. Bunlar günahların zahiri etkileridir diyor efendim Ataullah İskenderi. Nefs Terbiyesi isimli bu güzel, bu manidar eserinde. Günahların bir de batıni etkileri vardır. Bunlar zahiri etkileriydi. Kalbin katılaşması, günahlar arttıkça kalp katılaşır. Merhamet ortadan kalkar. Duygular çalışmamaya başlar. Duyguların akordu bozulur. Günahta direnmek, göğsün şehvetle daralması. Bakın insanlardaki o sıkıntı, daralma, ufunet, yarı depresif ruh hali, hep böyle bir sıkıntılılık, gerginlik hali, müthiş bir gerginlik vardır dikkat ederseniz. Bunların çoğu şehvetle alakalıdır. Göğsün şehvetle daralması. Çünkü bir kısım şehvetlere müptelaysanız ve bunların da sayısı çok fazlaysa, bunların her an tatmini sizi sıkıştırır. Tatmin edilemediğinde ise bu bir gerginlik hali hasıl eder. Yani her türlü şehveti bunun içine ne yapabilirsiniz? Dahil edebilirsiniz. İbadetlerin lezzetinin yok oluşu, yani kabı ve kapağı yalamaktan gelen usanç diye izah etmiştik daha önce. Rutin, aynı şeyleri yat kalk yap ama bir zevk alama. Bu ne yapar? Zamanla yılgınlığa ve yorgunluğa yol açar. Kalbin aydınlığını engelleyen kötülüklerin birbiri ardınca sıralanması, nefsani arzuların tüm bedeni kuşatması, evet, kuşkunun çoğalması, şüpheler, acabalar, şöyle miydi, böyle miydi, ya yanlış mı yapıyoruz, işte acaba şöyle dediler, şeytan şunu söyletmiş birine, acaba doğru mu filan gibi, o şüpheler, kuşkular artar. Kuşku ne demek biliyor musunuz? Bir kuşun dala konup da sürekli tedirgin vaziyette etrafına bakınıp durması gibi bir hal demek. Evet, kuşku. Ahiretin ve hesap gününün unutulmasıdır. Evet, kıymetli dostlar, bunlar zahiri ve batıni etkileriydi. Tövbesizlik afetinin de göstergeleri idi. Şimdi günahın zararlarından bahsediyor. Bunu biraz çalışalım. Günah asrında günahların bu kadar sistematik anlamda yaygınlaştığı, sıradanlaştığı, hatta o kadar sıradanlaşıyor ki bazılarını normal kabul etmeye başlıyoruz. Önceden aman diye böyle abartılı, mübalağalı tepkiler verdiğimiz bazı şeyleri, canım olmazsa olur, bu kadar da olur filan diye hepimiz sıradanlaştırıyoruz. Burada bu afetin içindeyiz. Yani kalkıp da kahramanlık taslayacak halimiz herhalde yok. Şahsen ben hiç bu konuda kahramanlık taslayacak bir kardeşiniz değilim. haddimizi bilmemiz icap ediyor ve neyle mağlul olduğumuzun en azından idrakinde olmamız lazım. Bu da bir erdemdir yani. Ey insan, Allahu Teala'ya itaat ettiğin zaman iyi ve güzel davranan anlamında muhsin sıfatıyla sıfatlanırsın. Muhsin, iyi, güzel davranan, hüsn üzere davranan demektir. İtaat etmediğin zamansa adın kötü işler yapan, iyilikten yüz çeviren anlamında musi ve mu'riz olur. İsyan etmiş ve efendim itiraz etmiş kişi olur. Ondan sonra insan olana bu kadar bir değişiklik bile günah işlemenin ne kadar kötü bir fiil olduğunu göstermeye yeter diyor. Böylece sevabın lezzeti günahın lezzetine, hizmet zevki şehvet zevkine dönüşür. Bakınız çok önemli. İşte derinlik noktalarından biri efendim bu. Eğer biz muhsin olmayı tercih edersek, muti olmayı tercih edersek, hayır üzere kendimizi günahlardan korumayı başarabilirsek, bunun için dua eder, tövbeyi açık tutarsak, o zaman ne oluyormuş? Efendim, sevabın lezzeti günahın lezzetine galip geliyormuş. Diğer türlü günahların lezzetleri galip geldiği için sürekli onları tekrarlama lüzumu hissederiz. Hangisi ağır basıyorsa onu tekrarlamak istersin. Ha, diğer nokta neymiş efendim? Hizmet zevki şehvet zevkine dönüşecek. Şimdi günümüzde hizmet zevki denilen şey unutulmuş durumda. Hele bir de bu hizmet kavramını iyice bu siyasi mülahazalardan dolayı kaybettiğimiz, örselediğimizden dolayı kafamızda maalesef kirlenen kavramlardan biri de budur. Hizmet deyince insanların zihni otomatik olarak başka şeylere gidiyor. Hayır, hizmet bir insana, mahlukata özverili bir davranışta bulunmak demektir. Özünden bir şeyleri sunabilme gayretidir, cehdidir, çabasıdır, ameliyesidir. Bunu yapmamız lazım. Müslüman insan hizmet odaklı insandır efendim. Dolayısıyla bakınız hizmet zevki neye hakim gelecek? Şehvet zevkine hakim gelecek. İşte bu hale gelinceye kadar kendimizi eğitmemiz, terbiyemizle meşgul olmamız icap ediyor. Allah katında güzel sıfatların kötüleşmesi durumunda halinin ne olacağını bir düşün. Düşün bakalım diyor ya. Ne olacak halin? Onun katındaki derecen değişirse halin nice olur. Allah katında salih bir kul iken fesatçı bir kula dönüşmek ne kadar fena bir şeydir. Bunu bir düşün. Ey insan! Bakın hep hitap böyle. Ey insan! Günahın izi yüzünde apaçık belirdiğinde Allah-u Teala'dan yardım iste ve ona sığın. Başının üzerine toprak dök ve şöyle dua et. Ey Allah'ım, beni günahın alçaklığından, ki günahın alçaklaştıran, insanı alçak kılan, deneyyete mahkum eden bir yönü vardır. Evet, günahla beraber insandaki o şecaat duygusu, izzet duygusu, bunlar da ayaklar altına düşer. Özgüven diyorlar ya, günahla özgüvenin izalesi arasında bağlantı vardır ki biz ona izzeti nefs diyoruz. Evet, bu duygunun da alçaklaştığını görürüz. Beni günahın alçaklığından sevabın, dost doğru yaşamanın, ondan sonra senin o vereceğin amellerin karşısında mükafatını vereceğini söylediğin sevabın yüksekliğine çıkar. Sonra velilerin ve salihlerin kabirlerini ziyaret et ve Mevla'ya şöyle yalvar. Şimdi efendim, kabirleri ziyaret meselesi çok önemli biliyorsunuz. Günümüzde en önemli tartışmalardan biri de budur. Ama Kur'an'a baktığınız zaman kabir ziyaretinin, efendim vefat eden insanlar ziyaretin iki temel amacı olduğunu net bir şekilde görürüz. Bir, Allah'ı anmak ve hatırlamak, efendim tefekkür. İki, dua. Evet, anmak, hatırlamak yani tefekkür ve dua. Buraya, buna efendim yönelik olacak. Yoksa karşı taraf beni alsın, şöyle yapsın, böyle yapsın, şu amacımı gidersin, bu maksadımı yerine getirsin dediğimiz zaman işte film koptu. Orada başlıyoruz bazı hurafeleri üretmeye, bazı vesileleri vasıta haline getirmeye, ondan sonra ve onun üzerinden bir edebiyat, bir literatür üretmeye. Ondan sonra da bir bakıyorsunuz ki kader bize vahhabilik diye bir hastalığı ne yapıyor? Arız kılıyor. Yani onu bizim üzerimize veriyor. Şimdi bir taraftaki yine o kabirler konusundaki bu yanlış telakkimiz, kabirleri adeta maksat giderici, kaynak, mehaz efendim gibi görmek, onların sanki her şeyi yapıp çatan, çözen bir vasıta olduğunu telakki etmeye başlamak ne yapıyor bu sefer? Vehhabilik diye kupkuru hastalıklı bir anlayışı ortaya çıkarıyor. Onlar da her yeri dümdüz ediyorlar. Her yeri dümdüz ediyorlar, hiçbir şey bırakmıyorlar. Değil mi? Sahabe efendilerimizin o güzel mezarlarını gidin de bakalım Cennetül Baki'de bulabilecek misiniz? Hepsinin önünde küçücük taşlar koymuşlar. Her tarafı buldozerle dümdüz etmişler. Şimdi ha bunun karşısında ne var? Kabrin karşısında gidip de himmet dileyen, sanki efendim o oradaki yatan zat bunları halledecekmiş, çözecekmiş, her türlü müşkülü çözecekmiş gibi bir anlayışla yaklaşan, efendim orada oturup ağlayan, ondan sonra bir sürü böyle hurafe üreten bir zihniyet ki bunu Şia'da mesela çok yoğun görüyoruz. Çok yoğun. İşte oradaki ifrat öbür taraftaki Vahhabilik tefritini, kılıcını ortaya çıkarıyor. Gördünüz mü? Yani bir söz var biliyorsunuz. Çok güzel, çok anlamlı, çok manidar. Efendim, insanlar zulmetse de diyor, kaderin de bir planı vardır. Kader adalet eder. Yani işin bir sebep sonuç zinciri vardır, sebepler dairesi vardır, bir de kaderi planı vardır. Efendim o plandan da baktığınızda bazı şeyleri çok daha net okuyabiliyorsunuz. Durduk yerde kader bazı şeylere fetva vermiyor. Bazı şeyleri onaylamıyor. Bunların bir sebebi var. Oradaki bizim irtikaplarımız, hatalarımız var. Yaptığımız yürümler var. Bunların mukabilinde gelen bir adli ilahi var. Adli ilahi. Her ne surette görünürse görünsün, adli ilahi. Evet. Şimdi demek kabirleri ziyaret edeceğiz. Niye? Tefekkür ve dua amacıyla ve kendimize dönmek için. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi, ey merhameti sonsuz olan Yüce Rahman, bana merhamet eyle diyeceğiz. Bana. Bu zatı ben ziyaret ediyorum, onun huzurunda kendime merhamet diliyorum demek lazım. Evet. Ey insan, nefsini şehvetlerle güçlendirirken onunla nasıl mücadele edebilirsin? Bu cehaletten öte bir şey değildir. Zira kalp kullukta sulanan bir ağaca benzer. Çok güzel. Kalp kullukla, ubudiyetle, ibadetle, ubudetle sulanan bir ağaca benzer. Güzel huylar onun meyveleridir. Şimdi o ağacı sen efendim lağım suyuyla affedersiniz sularsan işte oradaki meyvelerde sıkıntılı olur. Ama o suyu güzel yağmur, o ağacı güzel yağmur sularıyla, kaynak sularıyla sularsan, kulluk suyuyla sularsan, onun da meyveleri çok leziz olur. Efendim, asude olur, insana ferahlık verir. Gözün meyvesi bakılandan ibret almaktır. Bakın, gözümüz her daim bakıyor mu? Bakıyor. Ha, her daim gördüğü anlamına gelmez. Ama gözün meyvesi baktığın şeye ibretle bakmak. Eğer baktığın şeyden ibret kastıyla bakmıyorsan o göz bakışından meyve almıyor. Meyvesiz. O ebter. O hareketin, o davranışın kesik, neticesiz. Oradan uhrevi bir şey yok. İnsaniyete, kulluğa dair bir şey yok. Kulağın meyvesi hakikat dinlemektir. Kulağın meyvesi. Dilin meyvesi Allah'ı zikretmektir. Ellerin ve ayakların meyvesi hayırlı işlere koşmaktır. Bilmiş ol ki kalp ağacın kurursa meyvelerin çürür. Onu kurutmamak için çokça zikreyle. Kalp ağacın kurursa meyvelerin çürür. Görüyor musunuz? Unutma ki ilaçsız şifa olmaz. Düşmanla savaşmak hiç de zevkli bir şey değildir. Çünkü bu savaşta yalnız mızrakların demir uçları vardır. Öyleyse nefsinle savaşın tatlı olmasını umma. Elbette cenk olacak. Kan dökülecek. Acı var. Tahammül gerekecek efendim. Gerektiğinde dirayet, direniş gerekecek. Çünkü savaştan zevk umma. Nefsinle savaş halindesin. Bil ki bu büyük bir savaştır. Cihad-ı Ekber. Sevgili yavrusunu kaybeden bir anne bayram etmez. Değil mi? Çarşıda, pazarda, orada, burada yavrusunu kaybetmiş. Allah muhafaza bir anne düşünün. Bu anne şıkıdım şıkıdım oynamaya başlar mı? Zil takıp da oh oh ne âlâ ne güzel bayram ediyorum der mi? Ha. Ama nefsini yenip de kaybeden bir kimse için bayram vardır diyor. Bizim bayramımız bu bayramdır. Bayramımız bu bayramdır. Bayram şeker yemek, efendim tatlı yemek, şerbet içmek değildir. Bayram bazı eğlenceler, düşkünlükler değildir. Nefsini yendiğin gün senin bayramındır. Nefsindeki bir haslete efendim zararlı bir hasrete olumlu bir haslet galip geldiğinde, nefsindeki kötü bir arızayı giderdiğinde bu senin bayram günündür. Bayram o bayramdır. Ehli hakikat, ehli marifet böyle bakmıştır efendim. Dolayısıyla biz bayramı böyle düşünmeliyiz. Evet. Çünkü bayram çokluğu birleyen, yani kesreti vahdet eyleyen, dağınıklığı toplayan kimse içindir. Kim ki kesretten vahdete yürür, kim ki dağınıklığını efendim toplar, derdest eder, efendim bunun için bayram vardır. Vaktiyle bir adam bir manastırdan geçerken rahibe, "Ey rahip, bu kavim ne zaman bayram edecektir?" diye sormuş. Efendim, rahibin yanıtı şu olmuş: "Onların bayramı affedildikleri zamandır." Rahip de olsa ne güzel söylemiş, değil mi? Hakikat hakikattir. Nerede olursa olsun, hangi çarşıda, pazarda görünürse görünsün, onların bayramı affedildikleri zamandır. Maşallah. Çok güzel. Şimdi aziz dostlar, Nefs Terbiyesi eserimizde 4 bölümü hamdolsun bitirdik. Mütalayla, müzakereyle bitirdik. Ondan sonra 5. bölüm nefse dair, nefsin mahiyetine dair. 6. bölüm hayatın değeri. 7. bölüm nefsi temize çıkarmak mevzuu. 8. bölüm Allah'ı sevmek. Ondan sonra 9. bölüm zillete dair. 10. bölüm teyakkuz. Bu böyle gidiyor. Şimdi müsaade ederseniz şu nefse dair bahislerden birkaç hususu efendim ele alalım. Hazret diyor ki, ey insan, şu anki mevcut halinle, mevcut durumunla eşini, hanımını bir meyhanede görüp, bakın bir benzetme yapıyor. Lütfen mecazlara dikkat edelim. Mecazlar üzerinden bir şeyi anlatmak Kur'an usulüdür diye daha evvel söylemiştik. Bir bu halinle hanımını bir meyhanede görüp ona güzel elbiseler ve enfes yemekler götüren bir adama benziyorsun. Eşin meyhanede efendim bir başkasıyla düşüp kalkıyor. Garip, acayip kötü haller içerisinde. Sense ne yapıyorsun, ona çok güzel elbiseler götürüyorsun. Enfes yemekler veriyorsun. Nefsin namaz kılma dediği zaman ona helvalar yediriyorsun. Ballar, baklavalar, börekler, çörekler, tatlılar, kebaplar. Yedir babam yedir, yediriyorsun. Ey insan, bu ne gaflettir. Senin hanımın namusun da nefsin senin namusun değil mi? Hanımın senin emanetin de nefsin senin emanetin değil mi diye bize soruyor. Bu emanet yanlış yerde, yanlış şeylere düşüp kalkıyor ama sen ona helva, börek, çörek, efendim tatlılar, yemekler, kebaplar, börekler veriyorsun. Bu ne haldir? Bu ne çelişkidir? Hani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler. Aynen öyle. Vaktiyle bir adam senin gibi bize söylüyor burada. Gafillerin kalp kokularını koklamamak için 40 sene cemaatle birlikte namaz kılmamıştı. Oysa ki sende bu davranıştan eser yok. Seni dünyevi çıkarlar konusunda bilgilendirirken uhrevi çıkarlarda cahil bırakan sebep nedir? Dünyevi en ufak menfaat olduğunda sonuna kadar öğreniyorsun. Yahu bir araba lastiği alacaksın, 10 tane yerden araştırıyorsun lastik. Ayağına bir ayakkabı takacaksın, 15 tane mağaza dolaşıyorsun. Dünyevi bir menfaatin, 5 kuruşluk bir menfaatin olduğunda bilgilenme konusunda çok gayretlisin, çok azimlisin. Peki manevi menfaatler, uhrevi menfaatler olunca bu cahilliğin sebebi ne? Nedir? Bunu bir sor bakalım diyor. Hepimize soruyor. Bunlar çok bence esaslı sorular. Özür diliyorum. Cemaate katılmayan bu adamın durumu verimli bir tarlada kendisine gerekli yiyecekleri toplayan kişinin haline benzer. Sense bu dünya tarlasında seni helak edecek şeyleri doldurmuşsun heybene. Nerede pıtrak var, nerede diken var, nerede zehirli bitki var, bunları heybene doldurmuşsun dünya tarlasında. Şehvet yılanlarını, günah akreplerini heybene koymuşsun. Herkes bu tarladan hayat için gerekli gıdaları günü geldiğinde kullanmak üzere toplarken, senin ne kadar zararlı şey varsa toplaman cehalet değil midir? İşte cehaletin tanımı budur. sana lazım olanı bırakıp sana zararlı olanları almak cehalettir. Peki bugün nasıl tanımlı cehalet? Bir adam okumamışsa, efendim diyor, ben diyor cahil kaldım, ilkokuldan sonra okumadım diyor. Efendi, bu cehalet değil. Cehalet, bakın Ataullah İskenderi Hazretleri nasıl tanımlıyor? Diyor ki, sana faydalı olan şeyleri almak varken zararlı şeyleri cebine koynuna dolduruyorsan, faydayla zararı ayırt edemiyorsan bu cehaletin kendisidir kardeşim diyor. Bize cehaleti böyle tarif ediyor. Biz de böyle bilelim. Hiç evinde yılan besleyen bir adam gördün mü? İşte sen bu halinle tam olarak bunu yapıyorsun. Bir aralar duymuşsunuzdur. Evinde boğa yılanı besleyip de o yılan tarafından efendim sarılarak, kuşatılarak kemikleri kırılan bir ev sahibi hikaye olmuştu, haber olmuştu. İşte zehirli yılanlar besleyip de onun tarafından sokulanlar zaten çok fazladır. Böylesi hobiler biliyorsunuz mevcut günümüzde. Hele Amerika'da filan çok görüyoruz. Küçük günahları önemsememek en büyük hatadır ey insan diyor. Sen yalnızca büyük günahları günahtan sayıyor ve tövbe ediyorsun. Fakat küçük günahları küçümsüyorsun. Her günahtan küfre giden bir yoldur, yol vardır. İfadesi çok önemlidir efendim. Çünkü her günahın içinde Allah'ı unutma tavrı vardır. Allah'ı nisyana terk etme, Allah yokmuş gibi davranma çabası, durumu, hali söz konusudur. O yüzden her günahtan küçük büyük küfre giden bir yol, bir kanal vardır. Evet, bu halinle ey insan bir aslanla karşı karşıya kaldığında Allah'a kendisinin onun pençesinden kurtarması için dua eden bir insana benziyorsun. Aslanla karşı karşıya gelmişsin sahrada. Değil mi? Efendim ormanda, Serengeti düzlüğünde hani belgesel kültürüyle konuşursak. Evet, karşı karşıya geldin. Dua etmeye başlıyorsun. Bilmiyorsun ki ileride seni 50 tane kurt bekliyor. Ve sen böyle bir durumda kurtulmak için ona yalvarmıyorsun. Bu gidişte helak olacaksın. Değil mi? Nitekim Allah-u Teala bu hususta şöyle buyuruyor. Siz hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığınız lafları dilinize dolamışsınız. Onları evirip çevirip söyleyip duruyorsunuz, konuşup duruyorsunuz. Ve bunun önemsiz bir şey olduğunu sanıyorsunuz. Oysa Allah katında önemi büyüktür. Yani boş lafları, ıvır zıvır, anlamsız lakırdıları dilinize dolamışsınız. Onları çevirip duruyorsunuz. Yani insanların biliyorsunuz fikir sahibi olmadan, ilim sahibi olmadan söz sahibi olmaları, daha doğrusu bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaları çok gözüken bir şeydir. İnsanlar ahkam keserler, futbol hakkında sürekli konuşurlar. Futbol vaizleri vardır, futbol tefsircileri, müfessirleri vardır. Ondan sonra futbolun fakihleri vardır, onlar çatık kaşlarıyla böyle ahkam keserler. Ondan sonra bunun bir de müridanı vardır. Onlar da böyle ağızları açık dinlerler. Onların o berbat mevkutelerini okurlar, programlarını izlerler. Aynı şeylerin bitmiş olmuş bir şeyin tekrarı üzerine kurulu. İşte efendim bu olumsuz dedikoduya dayalı insanı tarafgir, taraftar yapan siyaset mesela çok konuşulur. Din üzerine de çok fazla ağzı olanın konuştuğu bir ortamdayız. Yani bu konuda ne yaptın, çaban gayretin yok, bir bakıyorsun. Azıcık böyle görselliği olan, ağzı laf yapan herkes bu üç mevzuda konuşuyor. Ne konuştuğumuza, bunları ne şekilde dilimize doladığımıza dikkat etmemiz lazım. Büyük günahlar Allah-u Teala'nın merhameti yanında son derece küçüktür. Fakat küçük günahta ısrar edildiğinde o büyür ve seni helak eder. Efendim son cümlelerimiz. Unutma ki zehrin azı da insanı öldürür. Az az, az az öldürür. Küçük günahlar büyük bir kıvılcıma benzer. Bir kıvılcıma benzer ve çok defa koskoca bir kent bu küçük kıvılcımla yanar, kül olur. Tolstoy'u hatırlayalım. Yangını kıvılcımken söndürmeli. Öyle diyor bir hikayesinde. Yangını kıvılcımken söndürmeli. Günah kıvılcımlarına dikkat etmemiz lazım. Küçük gibi gördüğümüz o kıvılcımlar büyük yangınların, büyük felaketlerin sebebi olabilir. Allah bundan bizi muhafaza buyursun efendim. Bugün de Ataullah İskenderi Hazretleri yolculuğumuzun sonuna geldik. Haftaya inşallah yine bu esere devam edeceğiz. Böyle üçlemeler şeklinde programımız oturuyor. Artık bir susacağız. Göklerin kelamı konuşacak. Huzurdan müsaade istiyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Muhabbet üzere efendim. Hoşçakalınız.
Erkam Radyo'da Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim Bir Eser programını dinlediniz.